Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu müzakere edeceğiz Ergün Hocam'la birlikte. Bunların ilki 31 Ekim Çarşamba günü Yeni Şafak gazetesinde Ergün Bey'in kaleme aldığı Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin Mesuliyeti başlıklı yazı üzerinden Cumhur İttifakı'nı konuşacağız. AK Parti ve MHP'nin siyasetleri, siyasetlerinin ana dinamikleri neler? Bunun üzerinden Cumhur İttifakı'nın geleceğine dair, iki partinin birbirlerine karşı pozisyonlarına dair neler öngörülebilir? Bunları konuşacağız programımızın ilk bölümünde. İkinci bölümde de yine Ergün Bey'in hafta sonu 4 Kasım Pazar Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Bir Anadolu Kasabasının Ruhu başlıklı yazı üzerinden hocam Manisa Akhisar'a hafta sonu seyahat düzenlediniz bildiğim kadarıyla. Orayla ilgili çok güzel izlenimlerinizi kaleme almışsınız. Hafta sonu Yeni Şafak'ta yazdınız. Biraz Anadolu'yu konuşalım hocam. Anadolu'nun tamam, ruhunu hocam. Konuşalım. Anadolu irfanının aklı diyorsunuz siz. Anadolu irfanını konuşalım. Oradaki hala var olan vakıf insanlar neler yapılıyor, neler yapılabilir? Anadolu ne tür bir potansiyel taşıyor? Bunları konuşacağız programımızın ilk bölümünde. Şimdi ilk olarak Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin mesuliyetini konuşacağız programımızın bu bölümünde. Cumhur İttifakı bildiğiniz gibi Türkiye'nin büyük müdahalelerle karşılaştığı bir güvenlik bunalımı döneminde doğdu kıymetli dinleyicilerimiz. Yakın zamanda Türkiye FETÖ darbe teşebbüsüyle karşılaştı. PKK'nın çukur eylemleri, Suriye'deki çatışmayla yaşanan gerginlikler bu güvenliğin önemli boyutlarıydı. Böyle bir zamanda doğdu Cumhur İttifakı. Zaman zaman beraber seçimlere de girdiler. En son 24 Haziran seçimleri de yine AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'yla girdiği bir seçim oldu. Bazı anlaşmazlıklar yaşadılar hocam. Af meselesi yine bu anlaşmazlıkların yaşandığı konulardan biriydi. Hatta af meselesi midir gerçek sebep bilmiyoruz ama başta mahalli seçimlerde 2019 Mart'ta yapılacak mahalli seçimlerde yine Cumhur İttifakı'nın devam edeceği söylenmişti. Fakat bir anlaşmazlık oldu. Mahalli seçimlerde Cumhur İttifakı devam etmeyecek. Her parti kendi adayını gösterecek ama genel olarak genel ruhu itibariyle Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini biliyoruz biz. Ben öncelikle şunu sormak isterim hocam. Açılışta da kısaca bahsettim. Hani Cumhur İttifakı'nın doğduğu ortam, Türkiye siyaseti, Türkiye sosyolojisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu bir daha bir hatırlamamız lazım. Özelde de AK Parti ve MHP'nin genel siyasetleri nedir? Biz bu siyaseti zaman zaman çatışmacı olarak da görüyoruz aslında. Fakat bir şekilde bu Cumhur İttifakı da devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın doğduğu ortam, Türkiye sosyolojisi nasıl bir ortamdı, nasıl bir sosyolojiydi? Ve AK Parti ve MHP'nin özel siyasetleri üzerinden bakarsak meseleye, sonunu nasıl görüyorsunuz? Bu ittifak devam ettirilebilir mi? Ve bu ittifakın devam etmesine en büyük etken nedir? Bir beka sorunundan bahsediliyor sürekli. Siz de yazınızda eleştiriyorsunuz bu beka sorununu. Beka sorunu üzerinden de sürekli Türkiye'de bir siyaset üretmek doğru bir siyaset midir? Böyle hocam iç içe geçmiş soruları
bugünü,
ben
genel tarihi
hepsini kapsayan bir durum size var. İletmiş oldum. Söz sizde, buyurun hocam.
Şimdi tabii MHP ile AK Parti iki farklı parti, iki farklı siyaset aslında. Her bir partinin farklı görüşleri var. Bunları bir defa iyi anlamamız gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi daha çok devleti kutsallaştıran, ne olursa olsun devletin her dediğini yapmayı temel alan bir bakış açısına sahip. 28 Şubat'ta bunu açık bir biçimde gördük. Yani 28 Şubat'ta Ankara'dan gelen siyasetler dinle de ciddi anlamda çatışıyordu. Başörtü örneğinde olduğu gibi. Sadece başörtü değil, birçok dindar insan bürokraside, üniversitede dışlanmaya çalışıldı. MHP bu siyasetin uzantısı olarak o dönemde DSP'nin veya genel olarak solun kurduğu bir siyasete parçası olarak hareket etti. Çünkü onun temelinde devlet ne yaparsa yapsın ona itaat edilir ve ona göre hareket edilir. Burada devlet, kutsal devlet anlayışını anlatıyor. Devletçilik derken bunu kastediyoruz. Yani sadece 30'larda ekonomik politikaların devlet eliyle yürütülmesi manasında devletçilik değil.
Evet.
Devleti mutlaklaştırma anlamında bir devletçilik anlayışı var. İkinci olarak Türkçülük siyasetini gidiyor.
Evet.
Yani herkesi Türklük üzerinden giderek tanımlamaya çalışan bir siyasi bakış açısı bu. Türklük çerçevesinde tanımlarken bu Türkçü siyaset tabii ki Anasır-ı İslamiye dediğimiz bu coğrafyamızda olan ve Büyük Millet Meclisi'ni kuran, istiklal mücadelesini veren ve bir araya gelen bu Anasır-ı İslamiye'nin içinde işte Araplar, Çerkezler,
Kürtler,
Lazlar gibi unsurlar var ve bu unsurlara da ciddi anlamda şüpheyle bakan, bunları zorla Türkleştirme gibi bir takım politikaları benimseyen ve uygun gören bir bakış açısı var açıkçası. Tabii ki MHP'nin milliyetçiliği, milliyetçilik var. Bu milliyetçiliği sol milliyetçilik gibi değil. Sol milliyetçiliğe daha çok ulusalcılık diyoruz.
Atatürk yani. Milliyetçiliği denilen
burada
şeyle aynı mı hocam?
Yani biraz daha evet. Şey var. Yani o Atatürk milliyetçiliği
yok,
de
yok. Atatürk
zaten
milliyetçiliği sol milliyetçiliğiyle birleşmiş durumda değil mi şu anda?
Evet, o farklı yani.
Evet.
O sol Kemalizm deniyor.
Milliyetçiliği
MHP'nin
farklı.
MHP'nin milliyetçiliği farklı yani.
Evet.
Yani dini temele almıyor ama hı hı. Dine karşıt bir tutum içinde de değil. Yani
o muhafazakar bir milliyetçi.
Biraz muhafazakarlığa yakın. Çünkü şöyle bir çelişki de var. Yani diyelim Osmanlı'yı reddetmiyor. Osmanlı üç hilali taşıyor yani. Bu Osmanlı bayrağını taşıması Osmanlı'yı benimsediği manasına geliyor. Fakat öte yandan diyelim ki Osmanlı'nın kendi içinde gayrimüslim unsurlar var ve gayrimüslim unsurlarla da bir millet olarak yaşıyor. Onları çok kültürlülük içinde benimsiyor. Ama MHP'nin söyleminden ziyade MHP'yi temsil eden insanların mesela geçmişte Ümit Özdağ'ın veya Yusuf Halacoğlu'nun bunların demeçlerine baktığımız zaman insanların kökeninde gayrimüslim birisiyle evlenme vesaire varsa onları ciddi anlamda damgalama,
şüpheli
dışlama,
olan şüpheli görme,
olan şüpheli görme gibi tutumlar var. Bu Osmanlı anlayışıyla bağdaşan bir şey değil. O nedenle Türkiye'de insanlar geçmişte Rum, Ermeni, Yahudi bir takım insanlar Müslüman olmuş, İslam'a dönmüş, onlardan kimisiyle evlenmiş. Bunlar artık bu coğrafyanın Müslüman unsurudur. Anasır-ı İslamiye'dir. Siyasal olarak kendi Türk olarak tanımlaması yeterli.
Hocam bu ama milliyetçilik Osmanlı bakiyesiyle aslında çok örtüşen bir milliyetçilik değil yani.
Değil. Yani Ziya Gökalp'ta da görüyoruz biz. Ziya Gökalp İslam'la çok bazı konularda uyuşuyor ama öte yandan Türkçülüğün esaslarını okuduğumuz zaman ciddi anlamda bir Osmanlı reddiyeciliği var.
Evet.
Saray müziği deyip mesela Osmanlı sanat müziğini reddediyor. En başında böyle çelişkiler var. Dolayısıyla bu Türkçülük yani insanların Türk kavramını anayasada belirlediği gibi siyasal bir vatandaşlık olarak kabul etmeleri yetmiyor. Kültürel olarak da kendini Türk olarak tanımlayacaksın diyor bir yandan. Bir yandan da kendini böyle tanımlasan bile bu siyasete karşı çıktığın zaman etnik kimliğin Türk değilse, etnik kökenin Türk değilse, ırkın Türk değilse onu da gerektiğinde sana karşı
kullanıyor.
Bunlar ciddi sorunlar. Yani MHP'de zaman zaman bunlarla karşılaşıyoruz. Ama sonuçta Türkiye'de Türkçülük etrafında bir siyaseti temsil ediyor. Önemli bir parti.
Ve bir karşılığı da var.
Belli bir karşılığı var. Bir etkisi var. Devlet bürokrasisinde gücü var. Toplumda işte diyelim %10-15
temsili var.
Böyle bir siyasi hareket. Öte yandan AK Parti ise daha farklı bir siyasi söyleme ve daha farklı bir siyasi sosyolojiye dayanıyor. AK Parti adında anlaşılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi. Doğduğu koşullarda ve bunu temsil eden liderlerin siyasi tecrübelerine baktığımız zaman milli görüş içinden gelen ve Anavatan Partisi DYP'den de muhafazakar demokratları, muhafazakar liberalleri yanına alan ve yeni bir siyaset olarak yapılanan bir parti. Bu parti çıktığı zaman yani işte Türkiye'de adaleti hakim kılacak. Türkiye'nin ekonomik sorunlarına çözüm olacak.
Kalkındıracak.
Kalkındıracak. Türkiye'de dindarlar, İslam inancını hayatlarında temel alan insanların uğradıkları mağduriyetleri giderecek. Onların taleplerini devlet düzeyinde temsil edecek. Bir siyaseti savunuyor. Devleti reddetmiyor. Devlete karşıt olarak yapılamıyor. Ama devleti de kutsamıyor. O nedenle insanı yaşat ki devlet de yaşasın. Düsturunu sürekli önde tutuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu birçok konuşmalarında ifade ediyor. Bu söz Osmanlı'nın kuruluş ruhunu da veren bir söz. Bizim siyasal kültürümüzde devlet önemli bir şey. Ama devletin amacı devlet değildir. Devletin amacı kendi varlığından menkul değildir. Varlığı kendinden menkul olan tek varlık Allah'tır. Devletin varlığı şundan meşru olur. İnsanı yaşat ki yaşasın. Adaleti hakim kıl ki anlamın olsun. Kelimetullah'ın bayrağını taşı. Mesela Alparslan'ın değil mi?
Evet.
Verdiği meşhur hutbe var. Alparslan'ın bu hutbesinde yani bizim Müslüman Türklerin diyelim devlet geleneğini çok iyi simgeleyen bir şeydir. Osmanlı'da da devlet önemli, korunması gerekir, sahip olması gerekir. Ama devlet ilahi kelimetullahın sancaktarlığını yapacak. Bunun bayrağını taşıyacak. Çevreyi imar edecek. Ortak iyi akıl olacak. Mazlum da güçsüz olduğu için onun güçler tarafından ezilmesini engel olacak. Onun sözcülüğünü yapacak.
Evet.
Parası yok diye sefalet içinde kalmayacak. Sağlık imkanlarına mahrum kalmayacak. O nedenle İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da küçük bir külliye diyelim. Haseki'de Bayrampaşa Külliyesi'ne bakıyorsun. Bir mahalle külliyesi. Mahallenin bütün fakirleri oranın eğitiminden, oranın sağlık imkanlarından, oranın irfan kültüründen yararlanabilecek biçimde teşkilatlanmış. Bizim için devlet budur aslında.
Evet.
Ne kapitalizm gibi tamamıyla fakirlere, fukaraya, orta sınıfa, insanlara ne haliniz varsa görün diye bırakır, ne de komünizm gibi devleti mutlaklaştırır. Devleti kutsallaştırır. İkisinin arasıdır yani. Vasat devlet demek lazım buna. Kur'an-ı Kerim nasıl bize vasat ümmet diyorsa, vasat ümmetin, vasat milletinde vasat devleti olur aslında.
Evet, evet.
Dolayısıyla AK Parti'nin sosyolojisine baktığımız zaman da Türkiye tarihinde ilk defa hakikaten dindarların kendi gündelik hayatlarında kendi kimlikleriyle yaşamak için geliştirdikleri çeşitli sosyolojik gruplar var, ortamlar var, cemaatler var, cemiyetler var, milli görüş var, Nakşilik var, Risale-i Nur var, daha sonraki dönemler ortaya çıkan işte İslamcılar var, daha çok bağımsız küçük gruplar olarak. Bütün bunları ilk defa bir siyasi çatı altında birleştiren hareket olarak AK Parti var oldu. Ve AK Parti bu toplumun küçük küçük grupsal dinamizmlerinden güç aldı aslında. Heyecan aldı, destek aldı. O nedenle toplum üzerinde büyük bir etkisi oldu. Sadece bu kesimi değil, o dediğimiz ANAP'tan gelen, DYP'den gelen insanlar da Türkiye'deki merkez sağın sosyolojisini ve taleplerini buraya taşıdı. Çok güzel bir ittifak oldu aslında
evet.
Yani.
Yani ve hocam aslında o 90 yıllık sağ siyasetin tüm o evet. Unsurlarını taşıyor şu an
taşıyor
AK Parti
ya,
değil
yani,
mi hocam?
O çerçevede kuruldu. O evet. Çerçevede var oldu. Ve Türkiye'de de
Demokrat
bu çerçevede...
Demokrat Parti'nin Milli Nizam, Milli evet, Selamet, Refah...
Onları kapsadı ve yeni bir ANAP. Sentez oluşturdu yani. Evet. Bu güzel bir şeydi. Yeni bir sentez oluşturdu. Dolayısıyla evet, İslamcı bir siyaset değil ama İslamcılar da var olmalarına, bu topluma kendi birikimlerini katmalarına meşru bir biçimde imkan verdi.
İslamcılar o siyasetlerini de burada test etme imkanı da buldular.
Tabii yani birikimlerini buraya aktardılar. Hem dönüştüler hem dönüştürdüler.
Evet.
Yani devleti de tazelediler. Devleti de kan pompaladılar.
Kendi görüşleri de.
Ama kendi görüşlerini de gözden geçirdiler.
Revize ettiler.
İşte IŞİD'e, El-Kaide'ye dönüşmediler yani.
Evet.
Türkiye'deki İslamlaşmanın aslında Orta Doğu için yapacağı büyük bir katkı var bu açıdan.
Evet.
Bu İslamlaşma dinamizmini reddetmek yerine bu İslamlaşma dinamizminin aslında model olma yönünü desteklemek lazım.
Evet.
O zaman ne olur? Bu dinamizm gelişirse biz nasıl eskiden İslamlaşma hareketinin mensupları, aydınları, okuyucuları Mısır'dan, İran'dan, Riyad'dan ilham alacaklarını kendi topraklarından, Anadolu'dan, İstanbul'dan ilham alırlar ve evet, çevremiz bunlardan ilham alır. Bu açıdan da AK Parti aslında bunun bir şemsiyesi rolünü oynuyordu. Böyle bir siyasi durumu var. Avrupa ile ilişkilerde de yani a priori olarak felsefede diyorlar ya, veya doktrinal olarak tamamıyla karşıt olmak veya tamamıyla yanında olmak değil. Yani Avrupa ülkeleri siyaseti bu ülkeye katkı sağlıyorsa, demokratikleşmede, ekonomik gelişmede, onu paylaşır, beraber olur ama bu ülkenin aleyhine tutumları varsa da ona karşı olur.
Evet. Bu şahsiyetli bir tutum aynı
bu
zamanda.
Bu şahsiyetli bir tutum, doğru bir tutum yani. Bu Amerika'yla da böyle, efendim diğer ülkelerle de böyle. Orta Doğu'ya, İslam dünyasına ve Türk dünyasına yönelik de çok önemli açılımlar oldu.
Evet.
Mesela Anadolu'nun içine kapalı, efendim biz yıkılırız, gideriz, mahvoluruz, beka sorunumuz var, bizim ne işimiz var Orta Doğu'da, ne işimiz var Orta Asya'da, ne işimiz var Balkanlar'da.
Bu misak-ı içe, milli sınırlar içerisinde
evet, kapalı, aşırı milliyetçi, bu siyaseti de terk ediyor. Yani bu siyaseti de temsil etmedi AK Parti, temsil etmiyor.
Hocam tam isterseniz tam burada o beka evet, sorununu konuşalım. Yani şimdi evet, Cumhur İttifakı'nın ortaya çıkmasında, çünkü tam bu güvenlik politikalarının arasında kuruldu.
Evet,
işte
evet,
FETÖ, PKK'nın işte çukur siyaseti, Suriye Savaşı.
Suriye Savaşı,
şimdi,
evet.
Burada işte herkes düşmanımız ve beka birinci sorunumuz. Siz diyorsunuz ki hani yüzyıllardır bu siyaset ütopyası ile yaşıyoruz.
Aynen öyle.
Bu beka aynen, meselesi bizi rehin alıyor. Hatta 10-15 yılda bir
kesin,
kazanımlardan da feragat etmek zorunda kalıyoruz
maalesef,
bu meseleden dolayı.
Maalesef.
Tam olarak neyi kastediyorsunuz
maalesef
hocam?
Yani
bizim bir beka sorunumuz var. Fakat bunu her zaman birinci sorun yapmamak mı gerekiyor? Yoksa bu beka meselesini gereğinden fazla abartıyor muyuz?
Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu tabii parçalanmış bir imparatorluğun, toprakları işgal edilmiş bir milletin içinden doğan bir siyaset. Dolayısıyla ciddi anlamda beka sorunu içinde yükselmiş bir siyasi irade. Ve belli duyarlılıkların oluşması doğal bir şey. Ama bu duyarlılıklar, biz bekayı her şeyin merkezine koyup da hep böyle dünyaya bakarsak, çevremize bakarsak, içimize bakarsak, bu siyaset bizi mahkum ediyor, bizi esir alıyor. Herkesi hain, ajan, bizi istemeyen öteki, Türklerin dünyada Türklerden başka dostu yoktur. Ya böyle bir şey yok yani. Bu insanı, toplumu, milleti ve devleti bir yönüyle kendi kendine esir eden bir şey. Yani işgal var, kurtuluş var. Basit şey de bu. Dikotomi de bu. Dualizm de bu.
Evet.
Bizi işgal etmeye çalışıyorlar. Biz de ona karşı kurtuluşçu siyaset. Dolayısıyla her 11 senede bir darbe geleneğin arkasında bu beka siyasi ütopyası var.
Hocam biraz coğrafya da bize bunu itmiyor mu? Yani İran'ın tavrı, siyaseti belli. Tamam, son zamanlarda biraz Suriye ile affedersiniz Rusya ile daha yakın siyaset kurmaya çalışıyoruz ki Amerikalıları dengelemek adına. İşte evet. Rumlar, Yunanlılarla işte yaşadığımız bir nevi Kurtuluş Savaşı'nı verdiğimiz işte bir millet ya, orada. Bu siyaset bu coğrafya biraz buna itmiyor mu?
Şimdi coğrafya hem bu riskleri taşıyor hem de aslında bizim dışarıya taşmamızı, genişlememizi ve nüfuz edinmemizi sağlayan imkanlar ve avantajlar taşıyor.
Evet.
İki kanatlı bir şey. Biz tek kanatlı uçamayız aslında. Yani biz evet beka sorunumuzu bir yönüyle aslında Cumhuriyet'in ilanıyla 1945'lerde falan tamamladık bunu. Ve ondan sonra Türkiye zaten dışarıya doğru bir açılıma yöneldi. Bu açılımın devam etmesi gerekir. Fakat her 15 yılda bir gelen darbelerle bize yeniden bekayı, yeniden güvenliği siyasetin merkezine koyuyor. Ve yeniden iç düşmanlar ve dış düşmanların temel mesele haline getiriyor. Biz üretim yapmak yerine, biz çalışmak yerine, kazanmak yerine, gelişmek yerine, fikir üretip dünyaya üretip taşımak yerine efendim şu hangi düşman kategorisine giriyor, birbirimizi, dünyayı, çevremizi böyle algılamaya başlıyoruz. Bu algı biçimi tehlikeli bir algı biçimi. Şimdi AK Parti bu algının aşan bir siyasi ruhla doğdu. Fakat 2013 yılında AK Parti'ye yönelen ciddi bir tehdit ortaya çıktı. Ve AK Parti'ye sadece değil, AK Parti'nin temsil ettiği hükümete, Cumhurbaşkanı'na ve arkasında 15 Temmuz'da doğrudan devlete yönelen bir tehdit ortaya çıktı. Yani bir işte diyelim Millet Meclisi'nin bombalanması, Genelkurmay'ın, MİT'in, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın vesaire bütün bunlara yönelik müdahaleler açıktan açığa bir tehdidi anlatıyor.
Evet.
Ve bu tehditle beraber yeniden AK Parti ile MHP bir araya gelerek devletin dağılma durumunu, çünkü FETÖ dediğimiz yapı devletin içinde de ciddi anlamda oymuştu. Paralel bir devlet yapılanması. En güzel isim o aslında, paralel yapı.
Evet.
Devlet içinde ayrı bir devlet olduğu zaman o devlet dağılmayla karşı karşıya kalır. Bunu yeniden toparlamak için MHP ile AK Parti Cumhur İttifakı oluşturdu. Ve bu konjonktür çok uygun buna. Ve nitekim Yeni Kapı ruhu da aslında bunu temsil ediyor. Yeni Kapı'da Sayın Bahçeli'nin yaptığı konuşma önemliydi. 15 Temmuz gecesinde Sayın Bahçeli'nin kalkıp meşru hükümeti ve meşru cumhurbaşkanını destekleyici bir tutum içinde bulunması önemliydi. Bütün bunlar dediğimiz bu Cumhur İttifakı'nın ilk tohumlarını aslında atıyor.
Evet.
Ve şeyle de bu Yeni Kapı ruhuyla da daha somutlaştı. Daha sonra da Cumhur İttifakı dendi buraya. Ama Türkiye o günden bugüne artık ciddi merhaleler atladı. Geçti.
Evet.
Ve beka sorununu belli bir biçimde halletti. Dolayısıyla Türkiye her zaman elbette bir devlet kendisini güvende tutmak için bir takım mekanizmalarını çalıştıracak. Ama bütün bir toplumu, bütün bir siyasi partileri, bütün bir hayatı bunun üzerine seferber etmek, bu 90 yıllık bekas bizi esir aldığını dediğim beka sorununu devam ettirmek demek.
Evet.
Bu ne millet için hayırlı olur, ne devlet için hayırlı olur, ne de AK Parti için hayırlı olur.
Evet, evet.
Dolayısıyla
çünkü yani insanların AK Parti'den başka beklentileri
başka var. Beklentileri var. Tek beklentileri bu
refah
değil.
Refah beklentileri
yani
var.
Yani bir de bizim dönüp bakmamız lazım. Bu bizim rejimimiz, bu bizim devletimiz, bu bizim ordumuz, bu bizim MİT'imiz. Bunlar hala beka sorununu halledecek bir sistem oturtmamışlarsa, yani bizim hakikaten düşünüp ciddi ciddi düşünüp oturup
devleti
düşünmemiz lazım.
Devleti belki o zaman yeniden organize etmek
yani
lazım.
Yani oturup ciddi ciddi düşünmemiz evet. lazım. Yani.
Evet hocam.
Yani bunu devletin siyasetçileri, bürokratları, ilgili kurumları oturup ciddi ciddi düşünüp çözüm geliştirmeleri lazım. Bütün bir toplumu bunun etrafına seferber etmek doğru bir siyaset değil açıkçası.
Evet, yani. Doğru. Yani hocam o başta da belirttiğimiz AK Parti vatandaşlara daha evet. adil, kalkınmaya yönelik, adalete yönelik siyaset izlediği müddetçe hem Orta Doğu'da hem ülkemizde yine başat unsuru olmaya devam edecek. Kesinlikle. Siyasette.
Kesinlikle.
Hem Türkiye'nin yol yürümesinde hem Orta Doğu'da önemli rollerde bulunmaya devam edecek.
Cumhur İttifakı da buna yönelirse, bu çerçevede yeni bir anlam çerçevesinde yürürse,
o zaman reformcu ve inşaatçı
MHP'de
siyasetin
buna
adresi olurlar.
Uyum sağlaması lazım.
Evet.
MHP teşkilatları da buna katkı sağlar. Onlar da bence onlarla da iktidarın paylaşılması lazım. Bürokrasinin vesaire o çerçevede.
Evet.
Ama yok, MHP hala klasik eski siyasetini, yani bekayı mutlaklaştıran, devleti kutsallaştıran siyasetini sürdürürse, yani bu uzun süre devam eder mi diye düşünüyorum ben. Şüphe ediyorum yani. Bu Türkiye için de nasıl bir anlam ifade eder bilmiyorum.
Evet. Hocam, bu bölümde de biraz Anadolu'yu konuşalım istiyorum. Evet. Siz çok güzel bir yazı yazdınız pazar günü. Bir Anadolu kasabasının ruhu başlığını taşıyor bu yazı. Manisa Akhisar'a bir seyahatiniz oldu hafta sonu. Burada tabii yazıda yaptığınız görüşmeleri, verdiğiniz konferansları anlatıyorsunuz. Fakat burada bir şöyle bir güzellik de var. Orada vakıf insanlar tanımışsınız. İşte emekli imamlar, öğretmenler, esnaftan tüccarlar. Anadolu'nun ruh sosyolojisi diyorsunuz. Hizmetin ve Müslümanlığın bitmeyen dinamizmi diyorsunuz bu ruhu tanımlarken. Yüzyıllardan beri sürüp gelen bir dinamizm bu. Anadolu'yu ayakta tutan, yaşatan ruh da bu. İmanın ve aşkın nabzı bu kasabaların derinliğinde akıp gelen bu nehirlerde atıyor diyorsunuz. Aslında Akhisar Türkiye'nin 950 küsür ilçesinden biri. Yalnızca. Manisa'da 81 vilayetinden biri. Eminim hocam siz çok seyahat ediyorsunuz Anadolu'ya. Anadolu'nun birçok yeri böyle.
Evet.
Her yerde böyle güzel insanlar var, güzel müesseseler var.
Evet.
Bu ruh gerçekten bizi taşıyor. Biraz bahseder misiniz seyahatinizde neler yaptınız? Özellikle biraz da bu Anadolu irfanını konuşalım. İnşallah. Anadolu'yu taşıyan, yücelten bu ruhu konuşalım istiyorum. Bu ruh akıp gitmeye devam edecek mi? İnkıtaya mı uğrayacak? Bu ruhu devam ettirmek için neler yapılmalı? Biraz isterseniz programımızın bu bölümünde bunları konuşalım.
İnşallah. Şimdi biz büyük şehirlerde yaşıyoruz tabii. Özellikle büyük şehirlerin işte büyük kalabalıklarında yaşıyoruz. Büyük medya çevreleri var. Üniversiteleri var. Özellikle akademisyenler için diyorum. Büyük işletmeleri var. Bunlar içinde yaşıyoruz. Siyasi partiler ve dünyayı ve Türkiye'yi hep bunlarla konuşuyoruz. Burada elde ettiğimiz rollerle, güçlerle, egemen pozisyonlarla daha etkili olacağımız gibi bir inanış var hepimizde. Fakat bu Anadolu'nun kasabalarına gittiğiniz zaman işte 80 bin, 100 bin, 50 bin nüfusu olan yerler de çok farklı şeyler hissediyor insan. Aslında yaşatan, var eden, ruh veren şeyin büyük olanlardan değil, anlamlı olanlarla ilgili olduğunu hissediyor insan. Yani görünürde büyük ama, zahiri olarak büyük ama, hakikaten batini olarak ruh cephesiyle nedir? Anlam dediğimiz şey o.
Evet.
Bunu Akhisar örneğinde, yani orayı gezdiğinizde bir defa, bir yerde Ulu Cami varsa ve çınar varsa, Anadolu'da o ruh devam ediyor demektir.
Evet. Çınar bu manada bizim ruh ağacımız.
Ruh ağacımız.
Evet.
Ulu cami varsa o ulu cami etrafında insanlar bir vakıf kurup, bir kısmında yazamadım yazıda.
Evet.
Yani unuttum veya nasip olmadı. O ulu cami etrafına vakıf kurup, aşevi oluşturup insanlara, yoksullara el uzatıyorlarsa, öğrenci okutuyorlarsa, sohbet yapıyorlarsa, Allah'ın adını anıyorlarsa, bu hakikaten ruh sosyolojisinin devam ettiğini gösterir.
Evet.
Bu Akhisar'da bunu çok açık gördüm yani. Mesela işte Ulu Cami etrafına bir vakıf var ve bu vakıfa dahil olan insanlar hizmet eri olan insanlar. Bu hizmet eri olan insanları farklı cemiyetlerde veya cemaatlerde yer alan insanlar olarak gördüm ben. Bu çok güzel bir şey. Yani işte Risale-i Nur'dan da olan var, Milli Görüş'ten de olan var, Nakşi'de olan var, İslamcı olan da var. Bu bir güzellik. Yani İslam ümmetinin o güzel ruhani yönünün bir Anadolu kasabasında her şeye rağmen, betonlaşmaya rağmen, kalabalığa rağmen bu nüvesiyle devam etmesi, bunun ölmediğini ve yaşadığını gösteriyor. Bu bize umut veriyor hakikaten. Bu bize yeniden anlam veriyor. Biz büyük şehirlerden yaşayan, bu tür idealler peşinde koşan insanların bu kasabalara, bu yerlere gidip bir yönüyle ruh sosyolojimizle yeniden temas kuruyoruz.
Yenilenmek lazım.
Aslında yani. Tabii biz sadece o insanlara gidip bir şey anlatmıyoruz. Aslında
öğreniyoruz,
aynı zamanda o insanların yaptıklarından bir şeyler hissediyoruz, bir şeyler öğreniyoruz. Öğrenme kitabı bir şey değil yani.
Evet, irfani bir şey değil mi
hocam? İrfani bir şey aynı zamanda. O ruh sosyolojisine dokunduğun zaman, hissettiğin zaman, ona katılmaktır. Katıldığın zaman insan da kendini daha bir anlamlı hissediyor yani. Hakikaten bu büyük şehirlerde peşinde koştuğumuz makamlar, titriler, işler, statüler ne kadar anlamlı diye soru yöneltiyor insan kendisine. Bir seyahat yaşıyor, bir ruhsal seyahat yaşıyor insan. Bu güzel bir şey. Belki bu İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde yaşayan insanlarımızın Anadolu'nun bu ruh kökünü içinde taşıyan, o canlılığını hala sürdüren yerlere gidip o insanlarla beraber olmak.
Tanışmaları lazım, tanışmak, değil mi hocam?
Onlarla sofralarda oturmak, onlarla muhabbetleşmek.
O hizmetlerine onlarla, katkıda bulunmak.
Onlara yani bu yaptıklarımız onlara değil bize birçok şey kazandırıyor. Dediğim gibi Ulu Cami varsa ve Çınar varsa orada Osmanlı devam ediyor.
Evet.
Osmanlı devlet olarak yok, form olarak yok ama ruh olarak var. Çünkü zaten Osmanlı'nın ruh olarak var ettiği şey İslam'dır.
Evet.
Vakıftır, hizmettir. Evet. Mesela vakıf ve hizmet çok önemli ruh köklerimizden olan şeylerdir. Yani
evet.
Osmanlı'nın biliyoruz mallarının üçte birisi vakıf mallarıdır. Mahallelerde, zeytinliklerde, kasabalarda hep bu vakıflar vardır. Bu toplumsal dengeyi sağlayan, fakirle zengini birbirine yaklaştıran, dolayısıyla onların sınıflar arası çatışmayı kökten çözen, oraya maddi anlamda saadet getiren bir şey. Bu sadece maddi anlamda saadet değil, vakıfta insanlar beraber çalışıyor. Zenginle fakir beraber çalışıyor. Bir hedef doğrultusunda. Bu çok bu vakıfta
Anadolu'daki hocam bu,
imar ediyorsun çevre.
Fraksiyonların buluşması, kardeşliği de daha gerçekçi değil mi?
Yani
siz de diyorsunuz Milli Görüş, Risale-i Nur, Nakşibendilik orada imanın kardeşliğinde buluşuyor diyorsunuz.
Yani orada onu gördüm. Hakikaten çok
yani
hoşuma gitti.
Yani büyük
çok
şehirlerdeki çok o ayrışma o
evet.
Anadolu'nun o küçük kasabalarında, ilçelerinde aslında kardeşliği perçinlemek için kullanılıyor değil mi?
Yani en azından Akhisar'da ben onu gördüm.
Evet,
gerçekten
evet.
Onu gördüğüm için de çok sevindim. Belki o Ulu Cami'nin etrafında halkalanmanın getirdiği bir bereket, bir güzellik. Farklı meşrepte de olsak, biz Müslümansak kardeşiz. Temel dusturunun geçerliliğini gördüm orada ben. Bu açıdan güzel. Vakıflaşmak bu yani. Evet, herkesin kendi vakıfları olabilir ama Ulu Cami ve Ulu Cami'nin etrafında bir şehrin çatısını temsil eden bir vakıflaşma. Bu çok hoş bir şey, çok güzel bir şey. Yine mesela hizmet diyoruz. Hizmet hakikaten insanı çok diri tutan bir şey, anlamlı tutan bir şey. Orada birçok farklı meslekten insanlar var, emekli olan insanlar var. Efendim yaşlı ilerlemiş olan insanlar var. Gençler yeterince bunun içinde yok. Onu gördük mesela. Gençlerin de bu tür çalışmalara, hizmetlere katılması lazım. Ama dünyada bugün en fazla iki kesim intihar ediyor. Birisi gençler, diğeri ihtiyarlar.
Evet.
Fakat bizim ihtiyarlar bu tür hizmetlerde olduğu için
daha diriler.
Daha diriler, daha mutlular. Yüzlerinde, davranışlarında onu görüyorsun. Ve bir anlam etrafında hayatlarını sürdürüyorlar, yaşıyorlar.
Evet.
Bu açıdan da bu vakıflar ve hizmetler sosyolojik manada çok önemli bir entegrasyon, entegrasyon demeyelim, ne diyelim? Çok önemli bir
katılım hocam.
Bir katılımdır, çok önemli bir sosyalleşmedir.
Evet, evet.
Yani
o şey hocam, zaman zaman biz burada konuşuyoruz. Hani bizde bu yaşlılık bir bilgeliktir, bir erdem.
Evet.
Erdem anıtı olmaktır. Evet. Ama batıda değil mi hastalık kabul ediliyor. Evet. Ve evet, toplumun dışına itiliyor.
Dışına itiliyor.
Halbuki enerjisi biz daha
bitmiş,
çok
tükenmiş bir adam.
Evet.
Ama orada bakıyorsunuz yani 70'lik, 80'lik amcalar.
Tecrübesinden istifade edilen, sohbeti dinlenilen.
Koşuyor, uğraşıyor, ilgileniyor. Evet. Yani bir dinamizme sahip olanlar var. Bu güzelliği görüyor insan. Diyanet'in yine bir çalışmasına katıldık. O da çok güzel hakikaten. Her hafta bir mahallenin camisinde sabah namazı kılınıyor. Ve sabah namazından sonra küçük ya ufak bir işte sohbet gerçekleşiyor. Ve daha sonra da çorba içiliyor.
Evet, beraber. Müftülüğün bir çalışması.
Müftülüğün bir çalışması. Onu da anmak gerekiyor. Bu da güzel bir şey. Yani
evet,
o bizim mahalle geleneğimizi yeniden canlandıran ve
evet,
işte yani sabah camide gidip bir çorba içmek. Kadınlar da var, sadece erkekler yok. Burada birbiriyle işte selamlaşmak. O mahallenin dindar olan insanları en azından. Onların yapması diğer mahallelere de bir şey getirecek o yani. Bir anlam getirecek, bir dinamizm getirecek. İnşallah Diyanet bunu sürdürür. Daha farklı yeni renkliliklerle beraber. Akhisar'da bu hizmet ve vakıf etrafında yine mesela özel ilkokul, vakıfın desteklediği bir ilkokulu gezdik. Anaokulu var. Ve orada hakikaten şunu gördüm. Yani Ahmet yazıda da diyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar İstanbul'u anlatırken diyor ki bizim cedlerimiz diyor camileri inşa etmediler. Yaparken taş taş üstüne koyarken biz inşaat yapıyoruz demediler. Biz ibadet ediyoruz dediler.
Evet.
Ve bir bu bilinçle, bu aşkla yaptığı için de, yaptıkları için de bu İstanbul'u İstanbul yapan bu kubbelerdir.
Süleymaniye hala büyük bir değil anlam mi ifade ediyor. Sultanahmet büyük bir anlam
aynen
ifade
öyle
ediyor.
Yani gidip namaz kıldığınız zaman, efendim şadırvanda abdest aldığınız zaman Anadolu'yu besliyor. Anadolu'dan insanlarımız buraya gelip zevkle ve şevkle namaz kılıyorlar, abdest alıyorlar. Anadolu'dan da öte, Balkanlardan insanlar geliyor. Değil mi?
Ya da Balkanlara da yapmışlar hocam aynı şeyi.
O aynı şey.
Evet.
Dolayısıyla bu büyük mabetlerimiz
sirayet
hayatın
ediyor,
böyle kalbi gibi şehrin
evet,
kalpleri bunlar.
Evet.
Nabız merkezleri. Dolayısıyla bunların yaşanması, yaşatılması çok önemli. O bir vakfın yaptığı ilkokulu gezdiğimizde de yani onu hissettim. Yani orada çocuklara göre yapılan lavabolar, oturma yerleri, işte öğretmen odası, atölye çalışmaları, efendim sanat öğrenme atölyesi gibi böyle birçok çalışmayı da içinde tutan, insanı geniş boyutlu bir biçimde algılayıp yetiştirmeyi hedefleyen güzel bir faaliyet ve hakikaten o kasabanın o ruh sosyolojisiyle bütünleşen bir şey.
Evet.
Mimari yapısı dışarıda baktığınız zaman yani bütün diğer binalar içinde böyle çarpıyor yani size mimari yapısı. Farklılığı hissediyorsunuz. Bu bir güzellik çarpılması aslında ve iyi ki çarpılıyor insan bu güzelliğe, bu adeta ibadet aşkıyla yapılan yere. Orada güzel çocuklar yetişiyor inşallah, yetişecek. Ve bu ruh sosyolojisini küçük bir kasabada taşıyacaklar. Bütün Anadolu'da ve dünyaya inşallah taşıyacaklar.
İnşallah.
Bu hepimize bu hizmet aşkı mana verecek, manalandıracak inşallah.
İnşallah. Biz de hocam böyle sık sık bu Anadolu'nun ruh ikliminden nasip almak için aslında böyle yerleri ziyaret etmemiz
evet,
gerekiyor. Seyahat etmemiz gerekiyor buralara.
Yolda olmamız
seferilik
gerekiyor.
Lazım biraz
evet,
yani.
Evet, seferi olmalıyız.
Evet.
Sefere çıkmalıyız.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü 40 Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.